Ayrım 23, sayfa 285, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. Boş, bölüm 35. Tepedeki helikopter Boş'a umut verdi. Fakat kendisini izleyen adamı telaşlandırdı. Boş bütün gece adama dil dökmüş, adını sormuş, iplerini çözüp uyuşan bacaklarını ensretmesine izin vermesini istemişti. Polis cinayetine karışmayı gerçekten ister miydi acaba? Ama adam tek kelime etmemişti. Boşa bakmakla yetinmiş, arada kafesin dışından ona silahını doğrultmuştu. Başka bir şey için hayatta tutuluyordu ya da başka biri için. O başka biri muhtemelen Tranquillo Cortez'di. Adamın suratında mahkumlara özgü o sert bakış, vücudunda hapishane dövmeleri vardı. Soluk mavi mürekkep. Boş, SFPD'de görev yaptığı süre zarfında karşılaştığı tüm sanferlerde gördüğü ve onlarla özdeşleştirilen VSF-13 gibi hiçbir sol göremedi ki aralarında Tranquillo Cortez de vardı. Boş parçaları bir araya getirmiş bu adamın Meksika mafyası EME'den olduğu sonucunu çıkarmıştı. Ayrıca Cortez bu tehlikeli operasyonu sanferlerin bilgisi olmadan da yapıyor olabilirdi. Polis kaçırmak VSF'nin üzerinde muazzam baskı yaratabilecek çok büyük bir hamleydi. Polis öldürmekse çok daha büyük baskı yaratırdı. Cortez eylemlerini inkar edebilmek istiyordu. Boş'u evinden 3 kişi kaçırmışlardı. Hatta onu engebeli bayırdan bu korkunç yere getiren cipin şoförünü de sayarsak 4 kişiydiler. Ve şimdi de son 4 saattir tek kelime etmeden başında nöbet tutan bir adam vardı. Her dakika bir saat, her saat bir gün gibi gelmişti. Elleri bağlanıp bir köpek kafesine tıkılan Boş yaklaşan ölümünü düşünüyordu. Cipte gelirken İspanyolca konuşmalardan en nihayetinde köpeklere atılacağını anlamıştı. Ama doğru mu anlamıştı emin değildi. Eğer doğru anlamışsa da bunun sağken mi yapılacağına emin değildi. Tüm bunlar olurken aklında tek bir şey vardı, kızı. Onunla son bir kez konuşamamak. Büyüyüp yetişkin olduğunu görememek, onu bir daha göremeyecek ya da onunla konuşamayacak olduğunu düşününce içi parçalandı. Benliğini suçluluk duygusu kapladı. Maddie'nin babası olarak son birkaç ayını kurtarılmak istemeyen bir kadını kurtarmaya çalışarak heba etmişti. Gün ağarmadan önceki en karanlık saatlerde pişmanlığın sıcak gözyaşları yanaklarından aşağıya süzüldü. Derken tam tepelerinde helikopterin sesini duydu, bir anda Boş ve başında nöbet tutan adam için her şey değişivermişti. Boş, Bell 206 Jet Ranger'ın güçlü motorunun tiz sesini tanıyacak kadar çok olay yerinde bulunmuş, yardıma ihtiyacı olan polislerin destek çağrısına yanıt vermişti. Barakanın üstünde daireler çizen aracın LAPD helikopteri olduğunu ve kendisini arıyor olabileceklerini biliyordu. Umutlandı. Kızını tekrar görebilecek, işleri yoluna koyabilecekti. Sessiz bekçi için ise aynı ses dehşet demekti ve beraberinde de savaş ya da sıvış içgüdüsünü doğurdu. Adam kapıyı aralayıp gökyüzüne baktı. Helikopteri görünce Boş'un zaten bildiği şeyi teyit etti. Kapıdan dönüp kafese geldi, silahının namlusunu kaldırdı. Boş daracık alanda elinden geldiğince ellerini kaldırıp çat pat İspanyolcasıyla konuştu. ''Bir polisi öldürürsen peşini asla bırakmazlar.'' Adam tereddüt etti. Boş konuşmaya devam etti. İspanyolca eğitimi almamıştı. Sadece ömrünü geçirdiği sokaklarda kaptığı bazı ifadelerle Lucia Soto ve Bella Lourdes gibi ortaklarından öğrendikleri vardı. Tranquillo ne der acaba? Beni diri istiyor. Bunu onun elinden alacak mısın? Adamın silahı hala Boş'a dönüktü. Olduğu yerde donup kalmıştı. Boş ömrünün baharında Vietnam'da 15 ay geçirmişti. Helikopter sesi duymadığı bir gün bile yoktu. Savaşın fon müziğiydi. Yaralıların tahliyesi için pilotlarının arasında saklanırken seslerinden uzaklıklarını ve konumlarını tahmin etmeyi öğrenmişti. Tepelerindeki helikopterin giderek genişleyen daireler çizerek uçtuğunu anlayabiliyordu. Nöbetçi kapıya doğru gidip dışarı baktı. Boşun sezdiğini, helikopterin daha geniş daireler çizdiğini o da sezmişti. Derken ses tekrar değişti, boğuklaştı. Boş helikopterin dağın ardına uçtuğunu anladı. Baraka görüş açısından çıkmıştı. Silahlı adam dönüp uzun uzun ona baktı. Ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Boş kaderinin bu adamın elinde olduğunu biliyordu. Gözlerini kaçırmadı. Adam ansızın dönüp kapıyı biraz daha araladı. Dışarıya, gökyüzüne doğru baktı. Helikopterin sesi hala uzaktaydı. "Salih!" diye bağırdı Boş. "Ahora!" "Çık hemen!" gibi bir şeyler söylemiş olduğunu anladı. Adam kapıyı ardına kadar açtı, içeriği kör edici bir ışıkla doldurdu. Tabancasını beline soktu, paslanmış çelik duvara yaslanmış yeşil motorun durduğu köşeye gitti. Motora atladı, çalıştırdı ve açık kapıdan fırladı gitti. Gözleri ışığa alışan Boş soluğunu boşalttı, kulak kabarttı. Dağı aşan, sesi gürleşen helikopter bir kez daha barakaya doğru geliyordu. İçi aydınlanan barakada Boş kafesteki pozisyonunu değiştirdi. Her köşeyi inceleyerek zayıf bir nokta aradı. Helikopterin onu aradığını bilmesi imkansızdı. Sıradan bir tatbikat yapıyor ya da bir çakalın üzerinde uçuyor olabilirdi. Dün gece kendisini kaçıran adamların minibüsten cipe aktarana kadar üzerini aramayarak hata yaptıkları doğruydu. Fakat Boş kurtulmak için kendisinden başka kimseye bel bağlayamayacağını biliyordu. Elini çabuk tutup kafesten çıkmanın bir yolunu bulmalıydı. Motosikletli adam her an geri gelebilirdi. Bayard, 36. Bölüm. Bayard, Bella Lourdes'i metruk hayvan eğitim tesisi ile dağlara giden yangın yoluna açılan Coyote sokağı kapısının yanında bekledi. Heather Rourke'un gönderdiği hava fotoğraflarına bakıyor, tesise yürüyerek mi yoksa engebeli yangın yolundan araçla mı gitseler daha iyi olur diye karar vermeye çalışıyordu. Tesis fazla uzakta değildi. Arabayla fark edilmeden yaklaşmaya müsaade etmeyecek bir açıklıkta yer alıyordu. Bayard yürüyerek gitmeye, desteğe ihtiyaç hasıl olursa da helikopterden yardım istemeye karar verdi. Lourdes ortağıyla geldi. Onu dedektif Danny Sisto olarak tanıttı. Bayard'ın endişesini fark edince Boş'un kesin güvenebileceği biri olarak ona kefil oldu. Bayard ikna olunca duruma dair ikisini de bilgilendirdi. Helikopterden çekilen fotoğrafları gösterdi. "Pekala, sanırım buradaki bağlantıyı anladım," dedi Lourdes.
"Ne?" dedi Ballard.
Lourdes ortağından onay aldıktan sonra konuştu. "Birkaç yıl önce burada büyük bir hayvan kontrolü baskını yapıldı," dedi. "Burası filmlerde ve televizyonda kullanılan hayvanlar için eğitim merkezi gibi bir yerdi. Fakat yıllardır terk edilmiş haldeydi. Bunu öğrenen Sanferler burada horoz ve köpek dövüşleri düzenliyorlardı. Hayvan koruma bunun kokusunu alınca tesisi kapadı."
"Ben de hatırlıyorum," dedi Sisto. "Büyük bir olaydı. Galiba siz de işin içindeydiniz."
Sisto son cümleyi Bayard'a söylemiş. LAPD'nin tesisteki yasa dışı faaliyetleri sonlandırmada hayvan korumayla işbirliği yaptığını kastetmişti. Bayard ne olayları ne de basındaki yansımalarını hatırlıyordu. Fakat burasının Sanferlerin bildiği bir yer olmasının ve daha önce kullanıldığının teyit edilmesi önemliydi. Doğru yerde olduklarına emindi. Bayard'ın telefonunun ekranında tesisin havadan görüntüleri yer alıyordu. Sisto telefonunu işaret etti.
"Binaları arayacağız değil mi?" dedi. "Arama iznimiz var mı? Metruk olsun olmasın, burası özel mülk sonuçta."
"Vaktimiz yok," dedi Bayard.
"Zaruri haller," dedi Lourdes. Fotoğraflara baktıktan sonra çalılıkların arasından geçerek tesise uzanan yangın yoluna ilaveten iki yol daha tespit ettiler. Bayard ayrılmadan önce Rourke'u arayıp planı açıkladı. Beklemede kalmasını söyledi. Helikopter hala LAPD'nin yakınlardaki eğitim merkezinde yerde bekliyordu. Rourke müdahaleye hazır olduğunu söyledi. Bayard görüşmeyi sona erdirip Lourdes ile Sisto'ya baktı.
"Pekala, haydi gidip Harry'i bulalım," dedi.
Bayard tesise giden en kestirme yolu seçmişti. Yangın yolunu. İki yanındaki yüksek çalılıklardan fazla uzaklaşmadan ilerledi. Eğim fazla olmadığından tesisin bulunduğu açıklığa kısa sürede ulaştı. Açıklıktan önceki son dönemeçte tesisin yer aldığı istikametten büyük bir tangırtı duymaya başladı. Kesik kesikti. 5-6 ağır darbeden sonra kesiliyor, birkaç saniye sonra tekrar başlıyordu. Bayard dur dese aramak ya da mesaj göndermek için telefonunu çıkardı fakat kapsama alanı dışındaydı. Operasyonu gizli tutmak istediği için telsizi aracında bırakmıştı. Birbirlerinden habersiz her biri kendi başının çaresine bakacaktı. Açıklığa ulaşan Bayard tabancasını çekip yan tarafında tutarak iki harap yapıdan ilkine doğru yaklaştı. Ön binanın köşesini döndü, sağındaki patikadan Lourdes'in geldiğini gördü, Sisto'dan hiçbir iz yoktu. Bayard ilk binaya bakmak için Lourdes'e yanına gelmesini işaret etmek üzereyken tangırtı yeniden başladı. Gürültünün açıklığın arka tarafındaki daha küçük binadan geldiği anlaşılıyordu. Bayard orayı işaret etti. Lourdes başıyla onayladı, sesin geldiği istikamete doğru ilerlediler. Tekerlekli bir ahşap kapı 1 metre kadar aralanmıştı. Bayard ve Lourdes belli bir açıyla barakanın içini görebiliyorlardı. Fakat yapı dikdörtgen biçiminde olduğundan içerinin tamamı görünmüyordu. Kapıdan içeri birkaç adım attıktan sonra gürültü kesildi. Oldukları yerde durup beklediler. Tangırtı tekrar başlamadı. Bayard açık kapıya baktı, yüksek sesle konuştu.
Harry!
Kısa bir sessizliğin ardından buradayım. Bayard Lourdes'e baktı. Sen girişi tut, ben içeri giriyorum. Bayard tabancası hazırda barakaya girdi. Kısa süre sonra gözleri karanlığa alışınca sağına döndü. Barakanın uzak duvarları boyunca üst üste ikişerli 4 sıra halinde paslı köpek kulübeleri dizilmişti. Boş üstteki sıradan 3. kafeste daracık yerde dizleri göğsünde oturuyordu. Bayard çelik tellerin arasından baktı. Yaşlı dedektifin el ve ayak bilekleri bağlıydı. Gömleğinde kan, şişen gözünün hemen altında, sol üst yanağında da kesik vardı. Bayard her ihtimale karşı barakanın içini tabancasıyla şöyle bir taradı.
Temizledi Boş ama muhtemelen yakında dönerler.
Boş bağlı ayaklarını kaldırıp kafesin kapısını tekmeleyerek Bayard'ın barakanın dışından duyduğu tangırtı sesini çıkardı. İplerden kurtulup kaçmak için verdiği nafile çaba.
''Tamam biraz bekle Harry, seni çıkaracağız.'' dedi Bayard. ''Ne durumdasın? K.A. çağıralım mı?''
''Gerek yok.'' dedi Boş. ''Ben iyiyim. Bir iki kaburgam zedelendi, bacaklarıma kramp girdi. Gözümün altına dikiş gerekebilir.'' Tranquillo köpekleriyle buraya gelene kadar beni pek hırpalamak istemediler.
Bayard Boş'un kurtarma ambulansı isteyeceğini düşünmemişti zaten. Onun tarzı değildi. Kafese yaklaştı, asma kilidi inceledi.
Anahtarı buralarda bırakmadılar değil mi dedi.
Sanmam, görmedim dedi Boş.
Kilidi ateş edebilirim ama kurşun sekerse sana gelebilir.
Sadece filmlerde işe yarar.
Bella, içerisi temiz.
Lourdes barakaya girdi.
Her iyi misin diye sordu aceleyle. Beni buradan çıkardığınızda daha iyi olacağım dedi Boş. Dizim beni öldürüyor.
Pekala ben arabaya dönüyorum dedi Bayard. Sanırım halkanın içine levye sokup kilidi kırabiliriz.
Boş tellerin arasından Bayard'a baktı.
Güzel plan dedi. Helikopteri sen mi gönderdin?
Evet dedi Bayard.
Boş başını sallayarak teşekkür etti. Hemen dönerim dedi Bayard.
Sisto sırtı barakaya dönük açıklıkta nöbet tutuyordu. Bayard araçlara uzanan yola giderken yanından geçti.
Diğer binaya baktın mı dedi.
Temiz dedi Sisto.
Birazdan bir kilidi kırmak için yardımını isteyeceğim.
Ne zaman dersen, o iyi mi?
Daha iyi olacak.
Harika.
Bayard yangın yolundan aracına doğru giderken telefonu tekrar çekmeye başladı. Rourke'dan mesaj geldi. Ne durumda olduğunu soruyor, bilgilendirme istiyordu. Bayard onu arayıp beklemede kalmaya devam etmesini söyledi. Boş serbest kalır kalmaz ne yapacaklarına karar vermeleri gerekecekti. Geri dönme ihtimallerine karşı adamlara tuzak kurmak ya da çekilip başka bir yol izlemek. Aracının acil durum çantasından levyeyi, şarj yuvasından telsizi aldı, barakanın yolunu tuttu. Yolun yarısında arkasında bir arazi motosikletinin sesini duydu. Arkasına döndü, limon yeşili motorlu bir sürücünün Coyot sokağında durup ona baktı. Koyu renk cam siperlikli motorla uyumlu bir kask takıyordu. Birkaç saniye bakıştıktan sonra sürücü dümeni kırıp motoru çevirdi ve oradan uzaklaştı. adamların geri dönmesini bekleme seçeneğinin geçerliliğini yitirdiğini anladı. Telsizden Rourke'u arayıp helikopteri havalandırmasını istedi. Rourke'dan tedbir amacıyla tesisin üzerinde uçmasını, limon yeşili arazi motosikletine karşı tetikte olmasını istedi. Bayard tepeye hızla çıktığı için nefes nefese kalmıştı. Levye'yi Sisto'ya bir cop verir gibi uzattı. Sisto Levye ile içeri girerken onun arkasından yürüdü, eğilip ellerini dizlerine koydu, izledi. Sisto Levye'yi kafes kapısındaki halkadan geçirip çevirdi, halka kaynak noktalarından ayrıldı. Kapı açılınca Bayard hemen Lourdes'in yanına geldi. Boşu dikkatle toprak zemine indirdiler. Lourdes çakısını çıkardı, ellerindeki ve ayaklarındaki bağları kesti.
''Ayakta durmak ne güzelmiş.'' dedi Boş.
Kollarını kadınların omuzlarına dolayarak acıyla birkaç adım atmaya çalıştı.
''Ambulans çağırsak iyi olacak galiba Harry.'' dedi Lourdes.
''Hayır istemiyorum.'' diye karşı çıktı Boş. ''Yürüyebilirim, izin verin.''
Kollarını çekti, kapıya doğru topallayarak yürüdü. Helikopterin uzaktaki sesi yaklaşıyordu.
''Geri gönder onları.'' dedi Boş. ''Adamlar geri gelebilirler. Onları haklayabiliriz.''
''Hayır, işi berbat ettim.'' dedi Bayard. ''Burada olduğumuzu biliyorlar. Limon yeşili arazi motoru.''
Boş başıyla onayladı. ''Evet o.''
''Levy'yi almaya gittiğimde beni gördü. Arabaları gördü.''
''Kahretsin.''
''Özür dilerim.''
''Senin suçun değil.''
Boş açıklığa yürüyüp güneşe baktı. Bayard onu izliyordu. Muhtemelen gece o büyük ateş topunu bir daha göremeyeceğini düşünmüştü. ''Harry, hastaneye gidip yaralarına baktıralım ve şu yanağına birkaç dikiş attıralım.'' dedi Lourdes. ''Sonra da çete defterlerine bakıp teşhis ettiğim pislikleri her biri için tutuklama emri çıkartırız.'' Bayard, SFPD'nin elinde Sanferlerin bilinen üyelerine ait geniş bir fotoğraf arşivi olduğunu biliyordu. Eğer Boş gece kendini ele verenlerin kimliklerini tespit edebilirse onları tutuklayabilirlerdi.
''Beni kaçıranların Sanferler olduğunu sanmıyorum.'' dedi Boş. ''Bence Tranquillo bu iş için EM'lerin kapısını çaldı. Muhtemelen adamların hepsine de geceye dair sağlam bahaneler buldurtmuştur.''
''Cortez gelmedi mi peki?'' dedi Lourdes.
''Hayır, bence bugün gelecekti, hem de köpekleriyle.''
Boş Bayard'a döndü. ''Beni nasıl buldun?'' dedi. ''Kızın sayesinde.'' dedi Bayard. ''Telefonundaki izleme uygulamasıydı.''
''Şu an evde mi?''
''Hayır, ona evden uzak durmasını tembihledim.''
''Onu aramalıyım. Telefonumu alıp parçaladılar.''
''Çekmeye başlar başlamaz benimkini kullanabilirsin.'' Lourdes telefonunu çıkarıp baktı, sonra havaya kaldırdı. ''İki çubuk.'' dedi. Boş telefonu aldı, numarayı tuşladı. Bayard sadece Boş'un konuşmalarını duyabiliyordu.
''Alo benim, iyiyim.''
Boş dinledi, sakinleştirici bir sesle devam ediyor.
''Hayır, gerçekten. Yani biraz hırpalandım ama abartılacak bir şey değil. Sen neredesin?''
Bayard Boş'un suratındaki rahatlamayı gördü. Maddy tavsiyesine uymuş ve eve gitmemişti.
''Telefonum parçalandı. Bana ihtiyacın olursa bu numaradan Dedektif Lourdes'i ara.'' dedi Boş.
''Dedektif Bayard'ı da arayabilirsin. Onun numarası zaten var değil mi?''
Boş dinledi. Kızı görmese bile başını salladı.
''Ah hayır, o gitti.'' dedi. ''Birkaç gün önce evden ayrıldı. O konuyu sonra konuşuruz.''
Sonra uzun süre sadece dinledikten sonra son bir yanıt verdi. ''Ben de seni seviyorum. Yakında görüşürüz.''
Görüşmeyi sonlandırıp telefonu Lourdes'e verdi. Kızıyla konuştuktan sonra sarsılmış görünüyordu. Ya da bu her şeyi kaybetmeye ne kadar yaklaştığını fark ettiğindendi.
Boş, Lourdes ve Sisto'ya bakarak ''Yarın uğrayıp EM defterine bakarım.'' dedi. ''Şu an sadece eve gitmek istiyorum.''
''Eve gidemezsin.'' dedi Bayard. ''Orası suç mahalli, burası da öyle. Bu işi kitabına uygun yapmalıyız.'' ''Organize suçlarla mücadeleyi arayıp sana nasıl ulaştıklarını öğrenmeliyiz. Evine nasıl ulaştıklarını bulmalıyız.''
''Hem şu kesiklerine de dikiş atılması lazım.'' dedi Lourdes.
Bayard Boş'un yüzündeki kararlılığın dağıldığını gördü. Uzun bir gün onu bekliyordu.
''Pekala, acile gideceğim. Organize suçları da çağırabilirsiniz. Ama ben burada daha fazla durmak istemiyorum.''
Boş eğimli toprak yola doğru ağır aksak yürümeye başladı. Topallaması önceye nazaran kötüleşmişti. Boş tepesinde uçan helikoptere baktı. Teşekkür mahiyetinde baş parmağıyla işaret yaptı.
23. ayrımın sonu. Sayfa 298.